Ayrım 40, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 366. Ramon sağ kalmış olabilecek adamlarına İspanyolca bir emir verdiyse de bunun boşun olduğunu biliyordu. Saldıranların kalitesini anlamıştı. Isabella seslendiği anda tanımıştı ağabeyinin adını. Şan'ın scoutlara bağırarak emir vermesi de bu kanısını doğrulamıştı. Adamlarının hepsinin öldüğünden emindi artık. O ilk ateş sırasında ölmüş olmalıydılar. Bunların ünlü Ballantine scoutları olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Ama bir türlü anlayamıyordu buraya nasıl geldiklerini. Isabella onları bir yolunu bulup çağırmış olmalıydı. Orada gölgeler arasındaydılar şimdi ve Adra'yı öldürdükleri gibi süratli ve öldürücü bir isabetle ateş edeceklerdi yine. Eğer onlara çok küçük bir fırsat verirse. Şimdi tek avantajı zamandı. Raleigh Tabaka'nın silah seslerini duyunca havaalanından bir gerilla bölüğü alıp yardıma koşacağını biliyordu. Birkaç dakika sonra burada olurlardı. Ramon parkta duran 3 cipin en yakında olanına doğru geriledi. Şan AKM tüfeğinin ardından izliyordu onları. Palmiyelerden birinin altına yüzüstü yatmıştı. 40 metrelik bir mesafeden mermiyi 5 santimlik bir daire içine yerleştirebilirdi. Adra'nın burnuna nişan almış ve sol gözünden vurmuştu. Kurşun başının kenarını delip geçmişti. Ramon Machado gibi bir insana ateş etmek için bu kadarcık bir yanılma payı bile fazlaydı. Adam çok iyiydi. İki rehinesinden azami yararı sağlıyor. Bir boksör gibi ayaklarının ucunda sağa sola hareket edip eğrilip doğrularak bir tek noktasına nişan alınmasını güçleştiriyordu. Kız kardeşinin çıplak vücudu silahların ateşinin sarı ışığında Şan'a çok rahatsız edici geliyordu. Memeleri solgundu, karnının altındaki kapkara üçgen açıkça belli oluyordu. Şan kendi adamlarının onu gözetlemekte olduklarının farkındaydı. Savaşın en kızgın anında bile Ramon Machado'nun kadının vücudunu kendi çıplak vücuduna yapışık tutmasına da sinir oluyor ve bu da isabetli atış yapmasını güçleştiriyordu. Bir el ateş etmek için parmağı kaşınıyordu, tetik üzerindeki parmağını hafifçe bastırması yetecekti. Ama Ramon başını Isabella'nın omzu arkasına eğmişti cipe vardıklarında. Ramon direksiyonun arkasına geçerken Isabella ile çocuğu da cipin içine itti. Motor gürültüyle çalıştı, tekerlekler altından kumlar fışkırdı, Ramon cipi kapıya doğru sürerken. Sean bir el ateş etti. Mermilerden birinin dönen tekerlek kapağından kıvılcımlar çıkardığını gördü. Cip o anda kapıya çarptı, direklerden birini yerinden çıkardı. Kapı darbenin şiddetiyle devrildi ve cip ardından dikendi tellerle çit direklerini sürükleyerek hızla yola çıktı. Şan da ayağa fırlayıp ikinci cipe koştu. Adamlarından dördü de aynı cipe atlamışlardı. Şan motoru çalıştırdı. O da parçalanmış kapıdan fırlayıp yola girdi. Isabella'nın krokisi doğruysa bu yol kendilerini nehir boyunca uçak pistine götürecekti. Esau Gondele'nin pusu kurduğu yere yani. Esau her iki yandan geleceklere hiç düşünmeden ateş edecekti. Bir RPG-7 roketi Isabella ile oğlunun tozlarını bile bırakmazdı geriye. Şan uzun uzun klakson çaldı. Esau'nun uyarısını anlayıp ateş etmeyi keseceğini umuyor ama bunun boş bir umut olduğunu da biliyordu. Kafayı da bulmuş olan scoutlar parmaklarını tetikten çekmek istemeyeceklerdi. Onları geçmesi gerekiyordu. Gaz pedalını kökleyerek daracık yolda önündeki arabanın kaldırdığı beyaz toz bulutu içine daldı. Yol aniden sağa dönüyordu. Bir an direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrilecek gibi oldular. Cip tekerlekleri üzerinde savruldu. Yol kenarındaki çalılığın içine girdiler ama sonra devrilmeden yeniden yola çıktılar. Dönerlerken rüzgarın yönü de değişmiş, toz bulutu kenarda kalmıştı. Şan öteki cibin arka ışıklarının sadece 50 metre kadar önlerinde olduğunu görünce hemen uzak farlarını yaktı. Ramon Machado arabayı tek eliyle sürüyordu. Öteki kolunu Isabella'nın omzuna atmış, onu rahatsız bir durumda çömelmeye zorluyordu. Isabella'nın başı geriye dönüktü. Rüzgarda saçları dalgalanıyordu. Solgun yüzünde dehşetle açılmıştı gözleri. Şan'a bir şey söylemeye çalışıyor ama sesini rüzgar alıp götürüyordu. Nikki Isabella'nın koltuğunun arkasına tutunmuştu. Üzerinde beyaz bir tişört ve şort vardı. O da kendilerini kovalayan cipe bakıyordu. Şan ana oğlun birbirlerine ne kadar benzediklerini düşündü. Onları tehdit eden adama duyduğu öfke beynini uyuşturuyor, kendisine canını umursamayan bir cesaret veriyordu. Tam o anda öndeki cipin hafifçe yan yatmış olduğunu fark etti. Ateş ettiği zaman arka lastiği parçalamış olmalıydı. Dönen tekerleğin altından uzun kara lastik parçaları uzanıyordu. Kapının parçalarıyla dikenli telde arabanın arkasından sürüklenirken havayı toz dumana boğuyor ama aynı zamanda hız yapmasını da önlüyordu. Şan giderek yaklaşıyordu cipe. Yol şimdi kumsaldan uzaklaşmış, nehrin dik yamacına dalmıştı. Ramon arkasına bakınca Şan'ın kendisinden sadece bir metre geride olduğunu gördü. Başını öne eğip Bella'yı bıraktı. Kucağındaki tabancayı aldığı gibi dönüp Şan'ın yüzüne nişan almaya çalıştı. Aradaki mesafe sadece 4 metreydi ama her iki cip de yolun engebeleriyle sarsılıyor, kah yükselip kah alçalıyorlardı. Kurşun ön camı tutan madeni çerçeveye değdi ve sekerek gecenin içinde kayboldu. Scoutlardan biri karşılık vermek için silahını kaldırdıysa da Şan adamı önledi. ''Ateş yok!'' diye bağırdı ve cipi öndeki cipin arkasına bindirdi. Darbenin şiddetiyle başları kopacak gibi geri savrulmuş ve Nicky ayakları havada olarak arka koltuğun üstüne devrilmişti. ''Atla!'' diye bağırdı Şan Isabella'ya. Ancak tam o anda Ramon kadını yakalayıp kendine doğru çekmişti yine. Şan bir daha bindirdi öndeki cipe. Ramon aracın yoldan çıkmaması için tek eliyle sımsıkı sarılmıştı direksiyona. Cipin arkası çok fena savruluyordu. Arka tekerleklerin kaldırdığı toz Şan'ın gözlerini kör edecekti. Isabella haykırıyordu. Nicky arka koltuğun üstünde çömelmişti. Dehşet içindeki yüzü bembeyazdı. Yoldaki bir dönemeç öndeki cipi sertçe kenara savurdu. Ramon umutsuzlukla direksiyona sarıldı. Şan bunu bir fırsat olarak görüp gaza biraz daha basarak cipi ötekinin yanına getirdi. Şimdi aynı arabaya koşulmuş atlar gibi yan yana gidiyorlardı. Ramon Machado ile Şan Courtney 1,5 metrelik bir mesafeden baktılar birbirlerinin gözleri içine. Statik elektrik deşarjı gibi bir nefret dalgası boşalıyordu gözlerinden. İlkel bir duyguydu bu. Üstünlük kavgası olan iki erkekten birinin diğerini öldürmesi gerektiğini bilen ilkel bir anlayış. Şan direksiyonu sola kırıp cipe yanından bindirdi. Ramon da aynı şeyi Şan'a yaptı. Sonra Isabella'yı bırakıp bir daha kucağında duran tabancayı aldı ve yan yana hızla yol alan ciplerin arasından uzanıp Şan'ın yüzüne çevirdi. Ramon'un yüzü kara bir öfke ve nefret maskesiydi artık. Isabella kendini Ramon'un üstüne attı ve direksiyonu yakaladı. Ramon ateş ettiği anda o da olanca gücüyle çevirdi direksiyonu. Kurşun gecenin içinde kayboldu. Cip şiddetle kayarak nehre doğru yuvarlandı. Cip gözden kaybolmadan önce Şan Isabella ile Ramon'un başlarının ön cama vurduğunu ve Nicky'nin de arka koltuktan karanlığın içine uçtuğunu görmüştü. Hemen frene bastı. Cip savrulurken direksiyonu topladı. Durur durmaz da geri vitese takıp geri geri öteki cipin kaybolduğu yere geldi. Ortalık hala toz dumandı. Şan yere atlayıp nehir kenarına koştu. Cip aşağıda nehirdeydi. Farları suyun içinde boğulmuş 2 ay gibi hala yanıyordu. Ters yüz olmuştu ve arka tekerlekleri beyaz köpükler çıkararak dönmekteydi. Nicky suyun hemen kenarında yatıyordu. Şan kendini hemen aşağı bıraktı ve ayaklarıyla fren yapmadan o hızla suya daldı. Çamurlar arasında yanan farlar suyu bulanıklaştırıyordu. Batmış cipin yanına doğru yüzdü. Arka benzin deposundaki hava cipin çamurlara gömülmesini önlemişti. Şan diple cip arasındaki aralıktan içeri daldı. Tam önünde soluk bir şey vardı. Elini uzatınca bunun çıplak bir vücut olduğunu gördü. Elleriyle hemen bir araştırma yaparken iri ve dolgun göğüslere dokundu. Uzanıp suda dalgalanan saçlarını bileğine dolayarak Isabella'yı cipin altından çekti. Kız kardeşini suyun dışına çıkardığında onun soluk almaya çalıştığını ve çırpındığını görünce rahatladı. Kıyıya çekip çıkardı. Adamlardan biri cipi yol kenarına getirmeyi akıl etmiş olduğu için farları durdukları yeri aydınlatıyordu. Çırılçıplak ve sırılsıklam Isabella sürüklenerek Nicky'nin yattığı yere gidip oğlanı kucakladı. Nicky çırpınmaya başladı. ''Baba!'' diye ağlıyordu. ''Babamı istiyorum!'' dizlerine kadar çamura batmış olan şan suya bakıyordu. Cipin motoru suyla dolmuştu ama farları hala yanmaktaydı. Acele uzaklaşma gereğiyle Ramon Machado'yu bulma isteğinden hangisinin ağır bastığını düşündü bir an. Gerilla kampından destek kuvvetlerin gelmek üzere olduğunu biliyordu. Sadece birkaç dakikaları vardı. Dönüp Isabella ile çocuğu yukarı çıkaracaktı ki birden suyun içinde bir hareket gördü. Kendisiyle farların arasından bir köpek balığı geçmiş gibi. Namussuz diye düşündü. Adamlarından birine silahını getirmesi için seslendi. Biri kayarak indi aşağı, şanın yanına gelip silahı uzatamadan çamurlu sular birden kaynadı, farların ışığının hemen kenarından Ramon'un kafası belirdi. ''Vur onu!'' diye bağırdı şan, ''Gebert!'' Ramon'un saçları yüzüne yapışmıştı, güçlükle soluk alıyordu. Yukarıdaki scoutlardan biri bir el ateş etti. Kurşunlar Ramon'un başı çevresindeki suları dalgalandırdı. Ramon bir soluk daha alıp suya daldı. Bir an çıplak ayakları görüldü yüzeyde, sonra gözden kayboldu. Şan yanına gelen adamından silahını kaptığı gibi Ramon'un kaybolduğu yerdeki köpüklere tekrar tekrar ateş etti. Sonra öfkesine hakim olup Ramon'un başının yeniden su yüzüne çıkmasını bekledi. Ancak akıntı önüne geleni süpürerek denize doğru gidiyordu. İlerisi karanlıktı ve ardında saklanacak pek çok ağaç kökü vardı. Farların aydınlattığı yerin ötesi zifiri karanlıktı. Aradan bir dakika daha geçince onu kaybettiğini anladı. Kaçmasına göz yummaktan başka bir şey gelmezdi elinden. Çaresizliğini içine gömerek Isabella'ya döndü. Kız ıslak ve çamur içindeydi. Başını cama vurunca alnı kesilmişti, yüzünden aşağı kanlar akıyordu. Şan ıslak gömleğini çıkarıp kız kardeşine giydirdi. Isabella gömleğe kollarını geçirirken Ramon'a ne oldu diye sordu. Kaçtı namussuz. Şan ona yağ kaldırdı, vakit kaybediyoruz. Nikki annesinin elinden kurtulup su kenarına koştu. Babam, ben babamı bırakmam. Şan oğlanı kolundan yakaladı, yürü Nikki. Nicholas onun elinde çırpındı. Dönüp küçük beyaz dişlerini bileğine geçirdi. Seni domuz seni. Şan çocuğun suratına elinin tersiyle vurunca Nicholas devrilecek gibi oldu. Bu kalleşçe numaraları bırak artık. Sonra çırpınan çocuğu kaptığı gibi omzuna attı. Gitmeyeceğim, ben babamla kalmak istiyorum. Şan omzunda oğlan olduğu halde Isabella'nın elini tutup yukarı çekti. Cipin çevresindeki gölgeleri ilk anda tanıyamamıştı. Isabella'nın elini bırakıp silahını kaldırdı. ''Ateş etme Şan!'' diye Esau Gondel'e konuştu. ''Sen nereden çıktın? Az daha bizim kurduğumuz pusuya düşüyordun. Roketi yemene bir şey kalmamıştı. Biz oradayız.'' Esau yolun ilerisini gösterdi. ''Botlarınız nerede?'' ''Nehrin 200 metre ilerisinde.'' ''Adamlarını geri çek, biz de seninle geleceğiz.'' Şan birden susup başını yana eğdi. ''Işıkları söndürün.'' dedi Esau Gondel'e. Adamlarından biri cipe koşup düğmeyi çevirdi. Karanlıkta durup beklediler. ''Uçak pistlerin oradan kamyonlar geliyor.'' Gecenin sessizliğinde hepsi de duymuşlardı kamyonların omurtusunu. ''Bizi botlara götür.'' diye emretti Şan. ''Çabuk.'' Yolda hep birlikte koşmaya başladılar. 100 metre kadar gittikten sonra Esau bir ıslık çaldı. Karanlıktan ıslığa karşılık verilirken Şan engel olarak yola serilmiş olan palmiye kütüklerine çarpıp sendeledi. Esau botlar bu yanda diye yoldan çıkmalarını söyledi. Daha sözünü bitirmemişti ki ilerideki ağaçlar arasında kamyon farları göründü. Pist tarafından üzerlerine doğru bir konvoy geliyordu. Nicholas hala Şan'ın elinde çırpınıyor, Isabella da çocuğu yatıştırmaya çalışıyordu. ''Her şey düzelecek Nikki yavrum, bunlar dostlarımız bizim, bizi güvenlik içinde olacağımız bir yere götürüyorlar.'' ''Burası benim evim, ben babamı istiyorum, Adra'yı öldürdüler, nefret ediyorum onlardan, senden nefret ediyorum.'' diye oğlan İspanyolca bağırıyordu. Şan Nikki'yi sertçe sarstı. ''Bir şey daha söyleyecek olursan o küçük kafanı uçururum seni, anladın mı?'' Bu yandan Esau Gondel'e koşarak öne geçti. 50 metre sonra botların bulunduğu kıyıya gelmişlerdi. Şan yolun dönemecindeki kamyon konvoyuna baktı. Farları başlarının üstünü aydınlatıyordu ama nehir kıyısının açısı kendilerini koruyordu. Şan kamyonların tıklım tıklım silahlı askerlerle dolu olduğunu gördü. Şan Isabella'yı en yakındaki bota fırlattı. Isabella bacaklarına kadar inen ıslak gömleğinin eteğine dolandı ve yüzüstü düştü. Sakar ne olacak diye söylenen Şan, Nicky'yi de onun arkasından bota attı. Ama bu hata olmuştu işte. Nicky lastik bir top gibi sıçradı. Şan'ın kendisini yakalamak için uzanan elinden kurtulup yukarı tırmanmaya başladı. Seni şeytan seni. Şan da oğlanın ardından koştu. Bebeğim diye haykıran Isabella bottan dışarı attı kendini. Çamurlar arasından geçip ikisinin peşinden koştu o da. Nicky dön geri Nicky. Nicky gelen konvoya doğru koşuyordu. Bir tavşan yavrusu gibi çalılıklara dalarak kaçıyordu Şan'dan. Yola ancak 20 metre kalmıştı ki Şan bir dalış yapıp kendini ileri atarak oğlanı ayak bileğinden yakaladı. Bir saniye sonra da Isabella ona çarpıp yüzüstü devrildi kumların üstüne. Konvoyun farları üzerlerinden geçiyordu ama onlar çalılığın arkasındaydılar. Nicky durmadan haykırıyor, kurtulup kaçmak istiyordu. Ancak Şan onu yere sımsıkı bastırıp eliyle de ağzını örttü. Kamyonlar dönemeci döndüler ve yolu kesen kütükleri görünce hemen frenlere basıldı. En öndeki kamyon yattıkları yerin 20 metre ilerisinde durmuştu. Şan hala altındaki Nicky'yi ağırlığıyla ezerek uzanıp Isabella'nın başını yere bastırdı. Beyaz bir yüz ayna gibi parlardı. Kamyondan biri atlayıp yola yerleştirilen engeli inceledi, sonra dönüp bir emir verdi. Kamyonun arkasından inen kamuflaj giysili 10-15 asker koşup kütükleri çekmeye başladılar. Tam o sırada farların ışığı emri veren subayın yüzünü aydınlatmıştı. Isabella adamın yüzünü açıkça gördü. Hemen tanımıştı onu. Unutulacak bir yüz değildi bu. Onu en son gördüğünde kardeşi Ben Afrika'nın sürdüğü kamyonetteydi. İkisi Michael Courtney ile olan randevularına gidiyorlardı. Isabella'nın gördüğü en yakışıklı kara deriliydi. Adam dönüp bir an sanki Isabella'nın gözlerine bakarmış gibi baktı. Sonra yine engeli kaldıran adamlarına döndü. Yol açılır açılmaz da kamyonun ön tarafına atlayıp kapıyı kapattı. Kamyon homurdanarak yola koyuldu. Konvoyun son arabası da gözden kaybolunca Şan Nicky'yi kolunun altına sıkıştırdı. Isabella'yı çekip ayağa kaldırdı ve yeniden kıyıya doğru yürüdü. Botlar denize doğru giderken Şan elini Nicholas'ın boynundan çekmemişti. Yanan kulübelerden çıkan alevler bulutların altını aydınlatıyordu. Motorların gürültüsünü bastıran silah sesleri geliyordu kamptan. Isınmak için Şan'a yaslanan Isabella, ''Nereye ateş ediyor bunlar?'' diye sordu. ''Gölgelere de ya da birbirlerine'' diyerek güldü Şan. Biraz heyecanlanınca bunlar gibi mermi yakan başka kimse yoktur. Akıntıyla nehrin ağzına gelmişlerdi. Esau gece dürbünüyle bakınca kumsaldan kalkan diğer botların dümen sularını gördü. Mercan kayalığını geçince iki grup birleştiler ve açık denize doğru ilerlediler. Parlak sarı boyasıyla Lancer yarım mil ötede duruyordu. Son bot da alındıktan sonra motorlar çalıştı, tekne Atlantik Okyanusu'na açıldı. Şan Esau Gondele'ye döndü. ''Başçavuş, kasap faturası ne kadar?'' ''Bir kişi kaybettik binbaşı Courtney. Jeremiah Masoga. Onu da yanımıza aldık. Scoutlar ölülerini asla geride bırakmazlardı.'' Şan artık alıştığı o duyguyu hissetti. İyi bir adam daha ölmüştü. Jeremiah henüz 19 yaşındaydı. Şan onu çavuş yapmayı düşünüyordu. Keşke ölmeden önce bunu gerçekleştirmiş olsaydı. Ölülere kendini asla bağışlatamazdın. ''Üç de yaralımız var ama bu geceki partiyi kaçıracak kadar ağır değil hiçbiri.'' ''Jeremiah'ı buzluğa koy. Cape Town'a varır varmaz onu göndereceğiz. Resmi bir cenaze töreni yapılsın.'' Table körfezinden 200 mil kadar açıktayken Saint-Ain Courtney, Sean, Isabella ve Nicky'yi alması için bir helikopter gönderdi. Yaşlı kadın torununun oğlunu görmek için daha fazla bekleyememişti. 40. ayrımın sonu. Sayfa 374.